Ayrım 11.
Sayfa 131. Sakin bir sesle konuşmaya gayret ederek Kalfa'ya, "Ama ne yazık ki şehzade artık onları annesinin elinden yiyemeyecek," dedim. "Cesaretin sanırım boşa gitti." Adam beni şaşırtacak bir kahkaha attı. "Doğru. Eğer annesinin elinden dersen haklısın ama..." Adam sustu ve beni bir köşeye çekti. Mutfaktaki rahatlıkla bahçede dedikodu yapmak doğru değildi. Ne yaptığımı sana söyleyeyim. Sözlerimdeki ölümcül anlamı kavrayamamıştı Kalfa. Ben ne yazık ki şehzadenin ve yanındaki minik gül ruhun belki de ölmüş olabileceklerini düşünüyordum. Kaygılarımı tekrar dile getiremeden adam sözlerine devam etti. Canımı kurtardıktan sonra dizlerimin arasında hurma sandığıyla oturup kalmıştım. Sinir içindeydim. Bütün bunlar başıma kim ve ne için gelmişti? Anne ya da babaanne, her kim olursa elime bir iki kuruş tutuşturup sandığı kapacaktı ve şehzadeye bunları verince de sanki alevlere dalıp hurmaları kendi kurtarmış gibi şişinecekti. "Gerçekten de yaptığın delilik," dedim. "Hayatın boyunca sakat kalabilirdin. Sokaklarda dilenirdin de kimse suratına bile bakmazdı. Delilik bu." Sonra düşündüm. "Bu hurmalar kim için?" "Şehzade." "Evet, bunları küçük şehzadenin kendisine verirsem beni bir daha asla unutmazdı. Ve hatta Allah'ın izniyle sultan olduğunda da. İşte tam kafam karma karışıkken mucize oldu. Şehzade ve yeğenini karşımda görmez miyim?" "Ne? Onları yangından sonra gördün mü sen?" "Evet, çok iyiydiler. Allah'a şükürler olsun. Sesleri duyunca merak edip gelmişler oraya. Ortalıkta dolaşmaları çok tehlikeliydi. Hemen yanlarına gittim ve şehzadeyi selamladım. Sonra da onları uzaklaştırdım. Tabii hurmaları da verdim. Öyle çok ısrar ettiler ki mecburen yanlarına oturup değerli meyveleri nasıl kurtardığımı da anlattım onlara." "Yani onlarla birlikteydin." "Evet, çocuk bakıcılığı her zaman böyleyse memnuniyetle aşçılığı bırakırım inan. İkisi de çok tatlı ve iyi huylu çocuklar." "Neredeydiniz?" "Bahçenin sonunda." "Bahçenin sonunda mı? Acaba oraya bakmak neden hiç aklımıza gelmemişti? En güvenli yer olduğu için mi?" "Ne kadar önce oldu bu?" "Az önce ayrıldım yanlarından. Saatlerce oturduk birlikte. Ben ayrılırken güneş batıyordu. Namaza geldim sonra da biliyorsun." "Hala oradalar mı?" "Bilemiyorum." Adam telaşımı anlayamamıştı. "Gidip annelerini bulmaları gerektiğini söyledim çocuklara. Hava karardı, sizi merak ederler," dedim. "İnanamıyorum." "İnan dostum, ben inanıyorum. Şehzade bana da bir hurma verdi ve küçük hanım da ellerim yaralı olduğu için onu bana kendi elleriyle yedirdi. Allah'ım, böyle bir lezzet. Ben ayrılırken küçük şehzade ayağa kalktı. Allah rahmet eylesin, aynı Kanuni'ye, dedesine benziyor. Ve dedi ki, 'Yemin ediyorum bu adamı ve yaptıklarını asla unutmayacağım.' Artık kendimi tutamıyordum, daha fazlasını dinleyemeyecektim. Gözümden yaşlar gelerek gülüyordum. Adama sevgiyle sarıldım ama kahkahadan konuşacak halim yoktu. Karnımı tuta tuta oradan uzaklaştım. Adamsa bana ve davranışıma bir anlam verememiş, şaşkınlıkla arkamdan bakıyordu. İsmihan'ı bıraktığım yerde buldum. Güle ağlaya, küçük gül ruhun yüzünde kıymetli hurmalardan arta kalanları gözyaşlarıyla yıkayıp peçesinin ucuyla siliyordu. Onu azarlamayı düşündüğünden emindim ama buna gerçekten de gücü kalmamıştı. Şehzade Mehmet ise hemen yanı başımızda, kalabalığın içinde olmaktan ötürü sıkıntı içinde ağlıyordu. Yüzünü buruşturduğunda yanağındaki iz belirginleşiyordu. Bu ona annesinin ihtiras peşinde koşarken bıraktığı küçük bir mirastı. Sersem biri şehzadeye yangın yüzünden artık sünnet işinin olamayacağını söylediği için çocuk çok üzgündü. Bir daha asla sünnet edilmeyeceğini, yani gerçek bir erkek olamayacağını sanıyordu zavallı. Ama öte yandan şimdilik erkek olamayacağına göre dadısından ayrılması da gerekmezdi. Çocuk onun yanına gitmek için tutturdu. Bu kez onu susturup dadının yanına gidemeyeceğini, hemen annesini bulup ona götüreceklerini söylediler. Mehmet küçük bir çocuk olmasına rağmen aradığı ve özlediği sevginin annesinden gelmeyeceğini biliyordu. Bilmediği sevgili dadısına bir daha sarılamayacağıydı. Zavallı kadın umutsuzca çocuğu ararken alevlerin arasında kalmış ve yaraları nedeniyle ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Mehmet'in büyük büyük babası Yavuz Selim'in zamanında halk arasında söylene gelen bir deyim varmış. İnşallah Selim'e vezir olasın diye. Bunun nedeni sultanın sık sık vezirlerini değiştirmesi ya da öldürtmesiymiş. Yangından hemen sonra da harem halkı bunu değiştirip inşallah Mehmet'e dadı olasın demeye başlamıştı. Çünkü henüz 8 yaşında olmasına karşın küçük şehzade daha şimdiden iki dadısını yitirmişti. Ona yardımcı olamıyordum ama doğrusu acıyordum. Çocuğun sevgi açlığını ve yalnızlığını paylaşmak için hemen yanı başındaki Gülruh'a yönelmesi de anlaşılabilirdi. Ama ben yine de bundan şiddetle rahatsız olmuştum. Yangın söndürülmüştü ama artık Selim'in 800 kadından oluşan hareminin kalacak yeri yoktu. Sarayın bu bölümünden geriye kalan küller içinde kapkara bir enkazdı. Yeniçeriler ve hizmetkarlar bahçede uyuyabiliyordu. Ama kadınların böyle bir ortamda yaşamaları hem çok zordu hem de sultanın şanına yakışacak bir şey değildi. Aşağı yukarı 100 kadar kadını alıp bizim konağa götürdük ilk gece. Sokullu Paşa bir süre için selamlığı da bizlere bırakıp divana gitti ve orada kaldı. O haftanın sonuna doğru konuklarımızın sayısı 50'nin altına indi. Çünkü kadınların büyük bir kısmı İstanbul çevresindeki konaklara, kasırlara, av köşklerine yerleştirildiler. Edirne'deki hareme gönderilenler bile vardı. İsmihan'ın üvey annelerinden biri ve Safiye'nin dışında kimse kalmamıştı artık bizim konakta. Tabii bir de onların köleleri, hizmetkarları. Yaz boyunca herkes zamanını geniş bahçelerde geçirdiği için doğrusu çok da zorlanmadık bu kalabalıktan. Küçük şehzade ve Gülruh öylesine uyumluydu ki varlıklarını hissetmiyorduk bile. Tek dikkat ettiğimiz birlikte yıkanmalarına ya da uyumalarına engel olmaktan ibaretti. Bütün küçük çocuklar gibi her ikisi de bunlar için tutturuyor ve bizden hayır cevabını almaktan hiç mi hiç hoşlanmıyorlardı. Safiye'ye gelince o zamanının büyük bir bölümünü haremdeki selamlığa bakan kafesli pencerenin önünde geçirmekten çok memnundu. Buradan Sokullu'nun konuklarıyla yaptığı konuşmaları izlemek ona tüm sıkıntılarını unutturuyordu. Ortam böyle olunca bana da fazla bir iş düşmüyordu. Ama havalar soğumaya başlayınca işler de biraz değişmeye başladı. Herkesin içini ısıtan güneş ve rengarenk çiçekler artık yok olmaya yüz tutmuştu. Sokullu nedendir bilinmez bir süredir önemli görüşmelerini sarayda yapmaya başlamıştı. Sultanın gözüne de gidemeyen Safiye bundan hiç memnun değildi. Yine de can düşmanı olarak gördüğü Nurbanu Sultan'ın da saraydan uzakta Edirne kapıdaki konakta kalıyor olması içini bir parça rahatlatıyordu. Kafese konulmuş vahşi bir hayvan gibi sıkıntı içinde haremde dolaşıp durduğu günler hiç de az değildi. Hatta zaman zaman öfkeyle insanları azarladığı, kırdığı da oluyordu. Çocuk beklediği için bu tavırlarını fazla ciddiye almıyorduk. Ne de olsa hamileliğin kadınların ruh halini oldukça değiştirebildiğini hepimiz biliyorduk. Sonunda beklenen gün geldi ve Safiye ikinci şehzadesini bizim haremde dünyaya getirdi. Yardımcılarımdan birini Ayva'yı hemen getirmesi için yollamıştım. Ama yaşlı kadın bir bahaneyle nedense gelmemiş, yerine İncir'i yollamıştı. Safiye'nin doğum yapması her zamanki gibi kısa sürmüştü. Ama ne yazık ki bu defa sonuç başarılı değildi. Küçük şehzade adı bile konulamadan öbür dünyaya gitmişti. Yangın yüzünden dedi çoğu kimse. Hamileliğinin en dikkat edilmesi gereken döneminde böyle bir felaket yaşamak hiçbir kadına yaramaz. Ama Safiye bunun nedeninin İsmihan'ın daha önce doğum yaptığı odanın uğursuzluğu olduğunu söyleyebilecek kadar işi ileri götürdü. İsmihan bu suçlama ile öylesine üzüldü ki küçük Gülruh bile onun kalp acılarına yeteri kadar çare olamadı. Beni allak bullak eden ise İncir'i uğurlarken kadının dönüp bana söylediği intikam sözcüğü oldu. Gözlerimin içine bakarak ağır bir Afrika aksanıyla bunu üzerine basa basa söylemişti. İntikam. Acaba yanlış mı anladım diye uzun uzun düşünmüştüm bunun üzerine. Ama işin en can sıkıcı yanı kadının bunu söylerken benim olup bitenden memnun olmam gerektiğini ima eden bakışlarıydı. Safiye yine de başına gelen bu felaketi çok çabuk atlattı. Selamlığa bakan kafesli pencere ona ilaç gibi geliyordu. Ve zaten yanında hızla büyüyen iki çocuğu daha vardı. Kış iyice bastırmadan Şehzade Murad'ın yanına Manisa'ya gittiğinde hepimiz rahat bir soluk aldık. Bu işten memnun olmayanlar sadece küçük Mehmet ve Gülruh'tu. Ayrılırken sanki dünyanın sonu gelmiş gibi ikisi de avaz avaz ağladı. İsmihan da üvey annesi de problem çıkartacak cinsten insanlar değildi. Safiye ile uzun süre birlikte kaldıktan sonra doğrusu bu sakinlik neredeyse canımı bile sıkmaya başlamıştı. Yapacak bir iş, kafa yoracak sorun yoktu ortalıkta. Hatta eğer konuk kadının halayıklarından biri aynı zamanda Selim'in yeni gözdelerinden de olmasa yerimden kalkmam bile gerekmeyebilirdi. Bu kız gözdelerin başını çekmiyordu. Sarayda kendilerine oda verilen ve her an sultanın hizmetine hazır bekleyenlerden değildi yani. Selim de zaten yangından bu yana bir parça değişmişe benziyordu. Eskisi gibi sadece cinsel arzularının peşinde sürüklenmiyordu artık. Yaşanan felaket onda cehennem korkusu yaratmış olmalıydı. Sefahat alemlerindense müftüyle baş başa verip uzun uzun dini sohbetler yapmayı tercih eder olmuştu bir süredir. Ama yine de arada bir bizim konağa kızı çağırmak için haberci yolluyordu. Halayığın anlatılmaya değer bir güzelliği yoktu. Açlık ve hastalıklarla pençeleşerek 14 ay boyunca Osmanlı kuşatmasında kalan Kıbrıs'tan getirtilen ganimetin olabilecek en iyi parçalarından biriydi o kadar. Selim canı şarap çekip Kıbrıs zaferini bir kez daha kutlamak istediğinde çağırıyordu kızı. Sultana giderken ona ben de eşlik ediyordum. Aslında buna zorunlu değildim ama saraya yaptığım ziyaretler bana evde oturmaktan daha iyi geliyordu. Selim'in keyfini tamamlamasını beklerken biraz şiir okumak ya da hadımlardan biriyle satranç oynamak belki de evde kalsam yapacaklarımdan daha farklı şeyler değildi. Ama en azından farklı bir ortamda bulunuyordum. Ahbaplık ettiklerimden yeni haberler alıyor, sarayın tamiratının nasıl gittiğini öğreniyordum. Duyduklarıma göre çalışmalar devam etse de yeterince hızlı değildi. Çünkü Selim bu işe gönlünü ve aklını fazlaca koymuyordu. Eve döndüğümde bu bilgileri İsmihan'a aktarıyordum. Kocasıyla yeni yaptırdıkları vakfın inşaatının da nasıl yavaş gittiğini bildiği için buna çok şaşmıyordu hanımım. Saraya gelerek sultanın yakın çevresinden daha önemli bilgiler de alabilmeyi umuyordum. Ama Selim günden güne dünyadan uzaklaşıyordu. Hiçbir şey onu derinden ilgilendirmiyordu. Gerçekte imparatorluğun yönetiminin başında olan efendim Sokullu Mehmet Paşa'ydı. Müslümanlara göre 982 yılının Ramazan ayının arifesinde, Hristiyanlara göre 1574'ün sonlarında bir öğleden sonra bu tek düzeliği bozan ve hatta allak bullak eden bir olay oldu. Hadımların salonunda oturmuş yine dini bir kitap okuyordum. Hikaye Musa'nın Allah'a onun nerede olduğunu sormasıyla ilgiliydi. Peygamberin aldığı cevap şuydu: "Beni aradığında zaten bulmuşsundur." Bu cümlenin üzerine belki de kendi cevabımı bulabilmek üzere derin derin düşünüyordum ki odaya Kıbrıslı kız girdi. Zaten o günden sonra bu dini hikayeye ne zaman tekrar ilgi duysam aklıma olanlar geldiği için bir türlü cevabın üzerinde tam olarak düşünemedim. Her neyse, kıza baktığımda henüz görevinin tamamlanmamış olduğunu anlamıştım. Heyecan içinde titreyerek sarılmaya çalıştığı bir havludan başka bir şey yoktu üzerinde. Kız çıplaktı. Bir an için onun Selim'in şehvetinden kaçmış olabileceğini düşündüm. Ama bir kölenin böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu. "Allah'ım sen bana yardım et, şu kızı yola getireyim," diye mırıldandım kendi kendime. Kızın yanaklarında tuhaf bir kırmızılık vardı. Bu korku ve tiksintiden çok heyecandan gibi görünüyordu. Ona tuhaf bir hoşluk vermişti. Kızın sultan tarafından istenmesinin Kıbrıslı olmasının dışında bir nedeni de olabileceğini ilk kez düşünmüştüm. "Abdullah, lütfen gelir misin?" Bunu korku ya da heyecanla bağırarak söylememişti. Sanki bir işbirlikçiyi fısıltıyla çağırır gibiydi. Kafam karışmıştı. Sultanın yanına mı? Lütfen gel. Elimdeki kitabı bıraktım ve havlusuna sarılmaya çalışan çıplak kızın peşi sıra yürüdüm. Sultan hamam sefasındaymış. Herhalde kızı Akdeniz'in ortasında uzanan Kıbrıs adası misali havuzun ortasındaki göbek taşına yatırıyordu Selim. Kız kendi toprağının üzümünü, ünlü şarabını sultana kendi halkının kanını sunar gibi acı içinde sunuyordu mutlaka. Sonra da Osmanlı donanmasının adaya abandığı gibi kıza saldırıyor olmalıydı. Kendime çeki düzen verip saygıyla öne eğildim, gözlerimi yere dikmiştim. Ama o da boş gibi duruyordu. Kıbrıslı bana eliyle az ötedeki küçük odaya inen basamakları gösterdi. Orası soğukluktu. İçeri baktım, basamakların dibinde biri yatıyordu. İslam aleminin en tepesindeki sultanı böyle uygunsuz bir şekilde görmek doğrusu çok şaşırtıcı ve inanılmazdı. Bir köle, bir dilenci için olabilirdi ama kolu bir yanda, bacağı bir yanda çırılçıplaktı. Tüm vücudu şişmiş gibiydi ve ciğerimsi gibi kırmızılıktaydı. "Ölmüş mü?" diye fısıldadı kız. Kendimi toparlayıp eğildim. Elimi başına doğru uzatıp durumunu anlamaya çalıştım. Ensesini tuttuğumda elime kan bulaştı. Bu hareketimle Selim bir an için gözlerini açtı ve kızı gördü. Kız korkuyla titreyerek geri çekildi. Selim zorlukla ağzını açtı ve boğuk bir sesle bir şeyler mırıldandı. Söylediklerini duyabilmek için iyice üzerine eğilmiştim. "Kıbrıs olacak," dedi. "Kıbrıs ne olacak sultanım?" diye sordum ama bir cevap alamadım. Nabzı çok yavaş olarak atmaya devam ediyordu ama tamamen bilinçsizdi artık. "Kaydı," diye durumu açıkladı kız. Artık havluyla örtünmeye de son vermişti. Sıkıntıyla onu elinde der top edip buruşturuyordu. Ayağa kalkıp dikkatle yüzüne baktım. Her şey anlaşılabilir görünüyordu. Selim sarhoştu. Ayakta bile zor duruyorken kızı havuzun etrafında kovalamaya kalkmıştı herhalde ve ayağı kayıp düşmüştü. Başı mermer basamaklara çarpınca da yığılıp kalmıştı. Ama başka bir olasılık daha vardı. Orada kımıldamadan dururken bile sanki gayipten bir ses duyar gibiydim. Bu Selim'in sesine benziyordu. Diyordu ki, "Haydi gel benim güzel Kıbrıs'ım, tut elimden." O da ona elini değil ayağını uzatmıştı. Sarhoş adamı bir tekmeyle yuvarlayıvermişti aşağıya. Kızın gözleri bu düşündüklerimin gerçeğe daha yakın olduğunun kanıtı gibiydi. Bu kız tüm ailesinin kılıçtan geçirildiğini, ada halkının açlıktan kıvrandığını görmüştü ve her şeyin nedeni ona şehvetle saldıran bu sarhoş adamdı. Diğer gözdeler gibi acısının sembolü bu adamdan bir oğlan doğurmayı düşünemezdi Kıbrıslı kız. Bu çektiklerini unutturamazdı ona. Kız nefretle katılaşmıştı. Belki de bir türlü ona çok güzel diyemememin nedeni buydu. "Dua et," dedim. "Dua et de konuşamasın bir daha." Gözlerimi başka bir yere çevirdim. Böylesi bir katılığa ben bile bakamıyordum. Bir havluyla Selim'in üzerini kapattım. Böylece benim yaşadığım şoku diğerlerinin de yaşamasını engelleyebilirdim. 8 yıldır imparatorluğu yönetmiş olan birinin insani zaaflarıyla aniden karşılaşmak hiç de kolay değildi. Sonra kıza dönüp yardım için ben adam getirene kadar kendini ağlamaya alıştırmasını, yoksa sonucun çok hayırlı olmayacağını söyledim. Olan olmuştu. Kızı kaynar yağ kazanına atmak bile sonucu değiştiremezdi. O günden sonra herkesin Allah tarafından bir kaza olarak nitelendirdiği bu olayın aslında Kıbrıslı haşin bir kızın elinden sunulan nefis Kıbrıs şarapları aracılığıyla alınmış intikamı olduğunu bilen sadece o köle kız ve ben olacaktım. 3 gün boyunca Selim can çekişti. Ama biz daha onu yatağına taşımadan bir Tatar atını deli gibi mahmuzlayarak Manisa'nın yolunu çoktan tutmuştu. Şehzade Murad'a şu haberi taşıyordu atlı. Diğerleri ölüm haberini duymadan babanın tahtına geçmek için hemen İstanbul'a gel. Bundan sonra olup bitenler sırasında Sokulu'nun takındığı tutum ona olan hayranlığımın bir kat daha artmasına neden olmuştu. Evet, belki de daha başka türlü davransa işini ve hatta hayatını kaybedebilirdi. Ama yine de her şeyi mükemmel idare etti. Bana güveniyordu. Kıza aldırmadı. Yalnız yardım için çağırdığım iki adamın dillerini konuşamasınlar diye kestirdi. İsmihan'a bir şey söylenmedi. Nurbanu bunu tahmin bile edemezdi. Divandaki diğer vezir ve komutanlara da Murat Mudanya'ya varana kadar tek kelime edinmedi. Sokulu'nun bu durum için hazırlanmış, şehzadeyi gidip Marmara'nın diğer tarafından alacak bir kadırgası vardı. Ama Murad'ı hemen beklemiyorlardı. Oysa şehzade apar topar Manisa'dan atına atlayıp ayrılmış ve tahmin edilenden daha kısa bir sürede Mudanya'ya gelmişti. Vezir-i Azam'ın hazırlıklarından habersiz olduğu için de kendi başına küçük bir balıkçı teknesi tutup Topkapı sahiline ulaşmıştı. Murat babasının başına gelenleri öğrendiğinde av için çıktıkları dağda 4. günleriymiş. Hemen üzerini bile değiştirmeden yola koyulmuş. Hiç durmadan at koşturup azgın denizle boğuşarak varmıştı İstanbul'a. Yanında çok güvendiği 4 kişi vardı. Bunlardan biri Safiye'nin gözü kulağı Gazanfer'di. Bir diğeri ise okuma yazması bile olmayan yabani Türkmen üveyisti. Üveyis yörenin dağlarını, ovalarını, kayalarını bir tilki gibi iyi bildiği için Murad'ın avda en güvendiği adamlarından biriydi. Bu adam kıyafeti ne kadar değiştirilirse değişsin, dağ adamı kimliğinden kolay kolay sıyrılacak cinsten değildi. İşte bu ekip gece yarısını biraz geçe saray duvarlarının dibindeki kumsala ulaşmıştı. Efendim kapılardaki nöbetçileri içeriye hiç kimseyi bırakmamaları konusunda çok sıkı bir biçimde uyarmıştı. Dolayısıyla gelenlerin hemen içeri girebilmesi olanaksızdı. Karadeniz'den deli bir rüzgar esiyordu. Azgın dalgalar duvarlara kadar ulaşarak köpüklerle patlıyordu. Kumsalda 5 kişi için yer bile yoktu. Kayalıkların üzerinde ıslanıp üşüyerek kala kalmıştı Murad'ın küçük. Sokak kedilerinin bile kendilerine saklanacak bir köşe bulduğu bu berbat gecede tahtın yeni sahibi tek kelimeyle perişandı. Murat yanındakilerden birini Sokulu'ya durumu haber vermesi için yollamıştı.